Ayrım 16. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 177. Bekir, Rahmi, Necati, Burak. Gazeteci için gazete cezvedir aslında. Hep ateş vardır altında, suyu ısınır. Patatesten gazeteciyse mesela, koy cezveye, sıcağı görünce gevşer, gelemez hiç zora, salar kendini. O sert zannettiğin, dayanıklı zannettiğin karakter kaybolur gider, ezilen büzülen vıcık vıcık bir şey haline gelir. Üzülürsün girdiği kılığa. Veya yumurtaysa gazeteci, kaynat cezveyi, patatesin zıddına tepki verir, şartlara direnir. Ama maalesef, kötüleşen şartlara direneyim derken, o narin kabuğuyla koruduğu, içindeki canı öldürür, yüreğini katılaştırır, hatta çoğu zaman çatlar, imha eder kendini. Peki ya kahveyse gazeteci? İşte o başkadır. Şartlar değiştiğinde şartların dayatmasına uymaz. Şartları değiştirir. Mis gibi koku yayar. Ortama lezzet katar, keyif verir. Cehennem alevinden cennet hazzı çıkarır. Sözcü Türk kahvesidir. Bekir Coşkun'un niye tiryakisi olduğunuzu sanıyorsunuz? Emin Çölaşan, Uğur Dündar, Soner Yalçın, Necati Doğru, Saygı Öztürk, Ege Cansen, başyazarımız Rahmi Turan, sabah güne başlarken veya akşam günün yorgunluğunu atarken yudumlamanız ondan. Okurken köpüğünü höpürdetircesine mutlu olup, bittiğinde keyifle oh çekmeniz ondan. Memleketi hazmetmenizi sağlar, zihin açar, uyanık tutar. Kıymetini bilene 40 yıllık hatırı vardır, bizi biz yapandır, onsuz kız bile isteyemezsin, örf adet gelenektir. Diktatörlüğün monoloğu değil, demokrasinin diyaloğudur, çünkü sohbetin bahanesidir. Sözcüsüz basın, püreleşmiş patatesler, kalbi taşlaşmış yumurtalar, telvesi donmuş boş fincanlardan ibarettir. Bekir Coşkun 1945'te Şanlıurfa'da doğdu. Ankara Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun oldu. Mesleğine 1974'te foto muhabiri olarak başladı. Günaydın, Sabah, Hürriyet, Habertürk ve Cumhuriyet'te köşe yazarlığı yaptı. Atatürkçü, yurtsever, namuslu kişiliğinin yanı sıra zeka dolu, esprili kalemiyle Türkiye'ye gazete okumayı sevdiren gazetecilerin başında geliyordu. 2016 itibariyle Sözcü'de yazıyordu. Rahmi Turan 1939'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Yeni Sabah, Akşam, Hürriyet'te çalıştı. 1968'de Günaydın'ın kurucu genel yayın yönetmeni oldu. TAN'ın, Sabah'ın kurucu genel yayın yönetmeni oldu. Hürriyet'te genel yayın yönetmenliği yaptı. Bugün Asabi, Meydan, Gözcü gazetelerini kurdu, yönetti. 2016 itibariyle Sözcü'de başyazardı. Necati Doğru 1945'te Ağrı'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji okudu. Güneş, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet'te ekonomi servisi müdürlüğü yaptı. Sabah ve Vatan'da köşe yazarlığı yaptı. 2016 itibariyle Sözcü'de yazıyordu. Burak Akbay 1971'de İstanbul'da doğdu. İsviçre'de American College of Switzerland'de pazarlama okudu. Yabancı gazetelerin Türkiye baskılarını yaparak yayıncılığa girdi. 2007'de Sözcü gazetesini kurdu. 2016 itibariyle Korkusuz ve AMK gazetelerinin de imtiyaz sahibiydi. İsmet. Bölücüler askeri üsse girdiler, Türk bayrağını indirdiler. Maalesef şaşırtıcı olmadı. Çünkü İsmet mesela hava kurmay albay. Bayrağı indirilen 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda senelerce harekat subayıydı. Zeli, Bote, Hakurk, Haftanin, Badavan kamplarına yönelik sınır ötesi harekatlarda planlamacı ve icracı olarak görev yaptı. Takdir beratları aldı. Hava kuvvetlerinin iç güvenlik harekatında kullanılmasıyla alakalı olarak Harp Akademileri Komutanlığı'nda tez hazırladı. Bu konuya dair milli yabancı tek kaynak o tez. Sadece İsmet mi? Hayır. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda harekat subayı, filo komutanı, üst komutanı, kuvvet komutanı olarak görev yapan İbrahim Fırtına Sincan'da. Bilgin Balanlı Silivri'de, Rasim Aslan Sincan'da, Korcan Pulatsu Sincan'da, Atilla Özler Buca'da, Beyazıt Karataş Silivri'de, Ayhan Gümüş Hadımköy'de, Mustafa İlhan Silivri'de, Kubilay Baloğlu Hadımköy'de, Yusuf Ziya Toker Sincan'da, Mehmet Er Korkmaz Hadımköy'de. Televizyon haberlerinde dandik bir tel örgü görünüyor ama aslında devasa bir üs orası. Cüssesini kıyaslayın diye söylüyorum. 5000'e yakın personeli var. F-16 filoları var. Ordu evi var, lojmanları var. Sosyal tesisleri var, yüzme havuzları var. İzmir Çiğli'nin neredeyse 2 katı. Diyarbakır'a giden THY, Pegasus falan buraya iniyor. 2 pist, tek kule var. Hem askeri uçakları hem sivil trafiği kontrol ediyor. Türkiye'nin gururu olan bu hava üssü, 1970 ile 2011 arasında yukarıda adını sıraladığım komutanlara emanetti. Ay Yıldız onurla dalgalanıyordu. Asrın iftirasının bir başka çarpıcı sonucudur bu. İsmet gibi kartalları, adı gibi fırtına paşaları kumpasla içeri tıkacaksın ki bayrağı rahat rahat indirebilsinler. İsmet Çınkı 1962'de Kırşehir Kaman'da doğdu. 2003-2005 arasında Kurmay Albay olarak Hava Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreterliğini yaptı. Hava Harp Okulu Askeri Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı oldu. Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde İstihbarat Yüksek Lisansı Programı'nı kurdu. Uluslararası istihbarat üzerine öğretim üyeliği yaptı. General olmasına kesin gözüyle bakılırken 17 Ağustos 2011'de balyoz iftirasından tutuklandı. 19 Haziran 2014'te kadar yatırıldı. 2015'te emekli oldu. Türk Hava Kuvvetleri'ne 35 senesini verdi. Değişik tip savaş uçaklarıyla 3600 saat uçtu. ABD, Çin, İtalya, Makedonya, Bosna, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Singapur, Malezya, Belçika, Rusya'da hassas görevlerde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında devlet başkanları düzeyinde yüzün üzerinde madalya takdir aldı. Tarkan. Tayyip Erdoğan gazino açılımı yaptı. Şarkıcıları, türkücüleri, popçuları Beşiktaş'taki ofisinde topladı. Kürt açılımına destek vermelerini istedi. Katılanlar arasında İbrahim Tatlıses, Kayahan, Emel Sayın, Arif Sağ, Nuri Sesi Güzel, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Ferdi Tayfur, Sertab Erener, Alişan, Demet Akalın, Nüket Duru, Neşet Ertaş, Safiye Soyman, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Fatih Kısaparmak, Ferhat Göçer, Işın Karaca, Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, Nihat Doğan, Kibariye filan vardı. Faydalı bir toplantı oldu. Bülent Ersoy mesela, sanatçılara havalimanında VIP'den geçme hakkı verilmesini istedi. Neşet Ertaş, 30 senedir Türkiye'de değildim, nedir bu açılım diye sordu. Kibariye çıkışta gazetecilere konuştu. Ben anlamam anacım, çağırdılar geldim dedi. Nihat Doğan söz alınca, Eski sevgilisi Seda Sayan salonu terk etti. Haftaya askere gidecek olan Alişan, başbakandan harçlık istedi. Tarkan da davetliydi, katılmadı. AKP'yi reddetti filan diye yazıldı. 3 gün sonra kokainden gözaltına alındı. Tarkan Tevetoğlu, 1972'de Almanya'da doğdu. Annesi Neşe Hanım, çizgi roman kahramanı Tarkan'dan esinlenerek oğluna bu ismi koydu. 1986'da Türkiye'ye döndüler. Kocaeli Karamürsel'e yerleştiler. Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde müziğe başladı. İstanbul'a taşındılar. Müzik eğitimine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde devam etti. 1992'de ilk kasetini çıkardı. Kıl Oldum'la patladı. Şarkıları dünyanın pek çok ülkesinde liste başı oldu. Milyonlar satan albümleriyle Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, Kolombiya, Lüksemburg'dan altın sertifika kazandı. Meksika'dan platin sertifika kazandı. Dünyanın en çok satan Türk sanatçısı unvanını aldı. Megastar sıfatıyla tanındı. AKP'nin önünde asla el pençe divan durmadı. Saygısızlık yapmadan ama yalakalık da yapmadan pop sanatçısı olunabileceğini kanıtladı. Bogdan. Çok güzel insandı. Güler yüzlü, babacan. Ölene kadar cüzdanında küçücük bir kağıt parçasını taşıdı muska gibi. Gazeteden kesmişti. Sadece 9 satırdan oluşan tek sütun bir haberin kupürü. Başlığı müjdeydi. Yakalandığı kanser türünün çok yakında tarih olacağını, mucize ilacın en geç 6 ay içinde piyasaya çıkacağını müjdeliyordu o küçücük kupür. Cüzdanında taşıdı umudunu. O ilacın piyasaya çıkmasını bekledi. Her görüştüğümüzde çıkarıp gösterdi, bekledi. 6 ay geçti, yok. Bir 6 ay daha geçti, verdi son nefesini. O zaman da gazeteciydim. Gazeteci olduğumu sanıyordum. Demek daha doğru sanırım. Çünkü yer dolsun diye sokuşturulan tek sütun haberin bile ne yalancı umutlar yarattığını, hangi yürekleri hangi duygusal fırtınalara sürüklediğini anca o gün fark etmiştim. Okulunda okumuştum güya bu işin, ustalarla çalışmıştım. Ama hayatın en büyük öğretmen olduğunu, yaşarken öğrenilebileceğini edebi bir laf sanıyordum o güne kadar. Peşini bırakmadım. Kan davası deyin isterseniz. Yıllar geçti, yıllar. O ilaç hala çıkmadı piyasaya. Sorumsuz gazetenin yer doldurmak için salladığı asparagastan ibaretti belli ki. Sonu Jack'le Jack'la biten, olacak, edecek türünden, vaatlerden nefret ederim bu yüzden. Binlerce haber yaptım, yüz binlerce sayfa, bir o kadar saat televizyon yayını, önüme gelen Jack'lerin, Jack'ların hepsinin üstünü çizmeye gayret ettim. Hayatın manşet yapmaya çalıştım. Umut hayatta çünkü. Bogdan Tanjević. Ulusumuzu gururlandıran basketbol milli takımımızın baş antrenörü. Kolon kanseri. 63 yaşında geçen sene teşhis kondu. Kemoterapi görüyor. 8 seans görmesi gerekiyordu. 10 gün önce son seansı vardı, erteledi. Bu ülke bana güvendi, borcum var. Bu ülke benim sorumluluğum. 6 senedir çabalıyoruz, şimdi vazgeçmek, bırakıp gitmek olmazdı diyor. Doktoru almış onu karşısına, basketbol diliyle anlatmış. 4 faulle oynuyorsun, üstelik sahadaki 2 hakem de satın alınmış. Seni oyundan atmak için fırsat kolluyor. 5 faulle hayattan ihraç olman an meselesi, karar senin demiş. Bizi tercih etmiş, kendini ertelemiş. İlaçlar yüzünden bazen yürüyecek enerjisi bile olmuyor ama sadece basketbol değil bu diyor. Türkiye için bayrak meselesi. Şahsi konuları düşünecek vakit değil, gidemezdim. Eski Yugoslavya'da, İtalya'da, Fransa'da Türkiye'de şampiyon oldu. Yugoslavya, İtalya, Türkiye milli takımlarını çalıştırdı. İtalya'yı Avrupa şampiyonu yaptı. 39 senelik antrenörlük hayatında tek bir idmanı bile kaçırmadı. Basketbol benim terapim, gene yeneceğim diyor. Kansere kanser demiyor, taktik mücadele olarak görüyor. Son kemoterapi ertelemesi hariç, tedavisine, gıdasına harfiyen uyuyor. Maç bitmeden pes etmeyi olasılık olarak görmüyor. Ve size bir sır vereyim diyor. Türkiye mutlu oldukça kendimi iyi hissediyorum. Umut hayatın kendisi. 13. dev adam o, yaşayan efsane. O bizim umudumuz, biz onun ilacı. Bogdan Tanjević. 1947'de Karadağ'da doğdu. Belgrad Üniversitesi'nde felsefe okudu. Yugoslavya, İtalya ve Türkiye milli basketbol takımlarını çalıştırdı. İtalya ile Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye ile Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. Yugoslavya, İtalya, Fransa ve Türkiye'de kulüp takımları çalıştırdı. 4 ülkede de şampiyonluklar yaşadı. Karadağ vatandaşlığının yanı sıra Bosna, İtalya ve Türkiye vatandaşlığına sahipti. Tedavisi için basketbola 4 sene ara verdi. 2016 itibarıyla Karadağ milli takımını çalıştırıyordu. Erdal. 1980. Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi Sinan Suner, Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto etmek için Ankara'nın Yukarı Ayrancı semtinde afişleme yapıyordu. Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezendemir oradan geçiyordu. Çekti tabancasını, ateş etti. ODTÜ öğrencisi Sinan'ı öldürdü. Gaziantep mebusu Cengiz Gökçek, hukukçuydu aslında, avukattı ama. Demirel Erbakan, Türkeş hükümetinin koalisyon dengeleri gereği Sağlık Bakanı yapılmıştı. Sinan'ı öldüren Süleyman Ezendemir, yargılanmayı bırak, gözaltına bile alınmadı, hatta sonradan terfi etti. Ertesi gün Sinan'ın öldürüldüğü yerde protesto gösterisi yapıldı. Polis geri durdu, gençlerin üstüne askerleri sürdüler, arbede çıktı. Tek el silah sesi dran, piyade er, Zekeriya Önge düştü. Sırtından saplanan mermi kalbini delmişti. 1979'a iki tertip, Giresun doğumlu Zekeriya henüz 20 yaşında. Kardeşin kardeşe kırdırıldığı düşmansız savaşın şehidi olmuştu. 24 genci gözaltına aldılar. Biri Erdal Eren'di. Kadere bak, şehit asker Zekeriya gibi Giresunluydu. Henüz 17 yaşındaydı. Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisiydi. Tutuklandı. Jet hızıyla yargılandı. Bir ay içinde idama mahkum edildi. Utanç müzesi olan Ulucanlar'da asıldı. Aslında hem tıp hem hukuk cinayeti işlenmişti. Adli tıp raporu bilimsellikten uzaktı. Kemik röntgenine baktık, yaşı 18'den büyük dediler. Uzmanlar itiraz etti, nafile, astılar. Üstelik hadisenin yaşandığı sokakta oturan ve mahkemede ifadelerine başvurulmayan biri kuaför, iki görgü tanığı vatandaş, seneler sonra televizyon programında açık açık anlattı. Erdal'ın elinde tabanca vardı ama sokağın öbür ucunda ve askerleri karşıdan, cepheden gören bir yerdeydi. Şehit Zekeriya ise sırtından ve yakından vurulmuştu. Fizik kuralları açısından Erdal'ın Zekeriya'yı vurmuş olması imkansızdı. Balistik ve otopsi Lagaluga'ya getirildi. Muhtemelen arbedenin paniğiyle tetiğe dokunan bir asker arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulmuştu. Kanıt mı? Seneler geçti, internet icadı oldu. Giresun Valiliği resmi internet sitesi kurdu. Şehitlerimiz bölümünde Zekeriya Öngen'in silah kazası sonucu öldüğü duyuruldu. Erdal'ın avukatları bunu öğrendi, işte kanıt diye basına açıklama yaptı. Skandal ortaya çıkınca önce teröristlerle çatışma diye değiştirildi, sonra iç güvenlik çatışması diye değiştirildi. Gazeteler meseleyi deşmeye başlayınca Giresun Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Şehadet nedeni sehven silah kazası olarak yazılmıştır. Sehvendi yani. Oysa sehven mehven değildi. Erdal'ın idam kararını iki kez bozan Yargıtay emekli hakimi Albay Ahmet Turan 28 sene sonra konuştu. Erdal'ın Zekeriya'yı öldürdüğüne dair vicdani kanaatim yoktu. İdam kararını bozduk, sıkı yönetim mahkemesine geri gönderdik, tekrar idama mahkum ettiler, tekrar bozduk, tekrar idama mahkum ettiler, onamadık, dosya daireler kuruluna gitti, onadılar. Zekeriya'dan çıkan mermi çekirdeği ile Erdal'ın tabancasının mermileri mukayese edilmedi. Erdal'ın yaşı 18 değildi. Çocuk her duruşmada ölümüne sebep olmuşsam bundan büyük üzüntü duyuyorum dedi. Hafifletici sebep dikkate alınmadı. Haksız yere idam edildi. Yaş haddime 8 sene vardı. Erken emeklilik istedim. Emirle hakimlik olmaz. Atatürk'ün okullarında yetişmiş bir hukukçu olarak kabul edemezdim. Erdal'ın idamdan önceki son bakışını Savaş Ay fotoğrafladı. Emin Çölaşan'la birlikte Erdal'ın hücresine giren Savaş abi o anları şöyle anlattı. Hücrenin kapısını açtılar. Erdal arkasını bize dönmüş, yüzü duvara doğruydu. Yanımızdaki komutan, "Erdal yüzümüze bakabilirsin," dedi. Bunu 3 kere söyledi. Talimatlar böyleymiş. Yarın asılacak çocukla yüz yüzeydik. Kahramanmaraş, Çorum, hatta Afrika'da kabile savaşları bile gördüm. Böyle bir tablo görmemiştim. Beni bitki haline getirmek istiyorlar. Ailemle görüştürmüyorlar, savunmamı almadılar. Yaşımı büyüttüler. İbreti alem için asacaklar ama korkmuyorum dedi. Gazeteye gittim, odama kapanıp ağladım. Emin Çölaşan'ın "Önce insanım, sonra gazeteci" kitabının adı oradan çıkmadır. Romanını yazdılar Erdal'ın, dizi film yaptılar, adına besteler yaptılar. Bir tanesi müziği bıraktığını açıklayan Teoman'ındı. İki çocuktu şarkının adı. Kalpte kurşun, ilmek boyunda, iki çocuk ölüm karşısında. Hep çocuk kalacaklar büyümeden birer tabutta. Ama yaşıyorlar, gülüyorlar annelerinin rüyalarında. Çünkü hem idam edilen Erdal'la hem şehit edilen Zekeriya ile akrabaydı Teoman. Şöyle anlattı talihsiz çocuklarımızın kan bağını. Erdal akrabamdı. Garip bir rastlantı sonucu, sadece suç unsuru olarak bahsedilmesine içerlediğim Zekeriya'nın da akrabamız olduğunu öğrendim. İki çocuğu yazdım. Zekeriya ile Erdal akrabaydı. Of, of. 2012. Güya 12 Eylül'ü yargıladığımız ve Afganistan'ı işgal edenlere koruma hizmeti verdiğimiz şu günlerde, koruması yüzünden katmerli dramın ta en başında adı geçen avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde koruma skandalı nedeniyle günahsız bir doktoru öldürdüler. Hap gibi anayasa yapılan ülkenin hukukçu Sağlık Bakanı'nın adını taşıyan hastanesinde hukuksuzluktan tıp şehidi. Hatırlayın, birkaç sene evvel Profesör Göksel Kalaycı'yı öldürmüştü bir hasta yakını. Bütün gazetelerde manşet olmuştu. Şimdi Doktor Ersin Arslan'ı öldürdüler. Anca üçüncü sayfaya haber olabildi. Rutin maalesef. Kurşunluyorlar, bıçaklıyorlar, yumrukluyorlar. Sıradanlaştı. Oysa Sırf doktor cinayeti değildir bu. Kardeşi kardeşe kırdırmaktan ders almayan Türkiye'nin fazladan iki oy kapabilmek için eğitimliyi cahile kırdırmasıdır. Bilmeyeni bilene, okumayanı okuyana düşman etmesinin ve suç işleyen cahili korumasının sonucudur. Kanıt mı? Katil 17 yaşında. Erdal'ı asmışlardı. Bunun adını bile kodluyoruz. Ki aman diyeyim çocuktur. Toplum içinde rencide olmasın. Erdal Eren 1964'te Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. 1980 darbesinde idam edildi. İnfaz edildiğinden ailesinin haberi bile yoktu. Kimsesizler mezarlığına gömmeye kalktılar. Ailesi radyodan duydu, son anda yetiştiler. Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Seneler seneler sonra 2012'de Kenan Evren darbeden yargılandı. Müdahil avukatlardan biri Erdal Eren'in fotoğrafını gösterdi. "Tanıyor musunuz?" diye sordu. Hastane yatağındaki Kenan Evren kafasını hayır anlamında iki yana salladı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 187.